أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, bugün burada bir konferans düzenleyecektik ama iptal edildiği için onun küçültülmüşünü burada vakıf binamızda gerçekleştireceğiz. Tarih boyunca hakkı savunanlar her zaman engellerle karşılaşmışlardır. Hedefine varanlar da engellere rağmen yollarına devam edenlerdir. Hakka bağlı olmak, o yolda sebat göstermek demektir. Eğer hakka bağlıysanız, o yolda da başınıza gelenlere sebat edersiniz. Başına gelenlere sebat etmeyenler, kendilerini hakka bağlı görseler bile bu sözleri gerçek dışıdır. Nasıl ki bazı insanlar Allah'ı seviyorum derler, sonra da Allah Azze ve Celle onları bazı imtihanlardan geçirdiğinde imtihanları kaybederler. Aynen onların bu hali gibi Allah'ı seviyorum demelerine rağmen en küçük bir imtihanda Allah'a olan zanlarının değişmesi gibi, Allah hakkındaki kanaatlerinin değişmesi gibi, adeta Allah'a güvenmez hale gelmeleri gibi, Müslümanlar da hakka bağlıyız derler ama sonra bir takım musibetlerle karşılaştıklarında hakka bağlı olmadıklarını ortaya koyarlar ve gerilemeye başlarlar. Ellerindeki imkanlarla yollarına devam etmezler. Önümüz kapandı derler ve orada son istasyonlarını bina etmeye kalkışırlar. Dava adamları ise önlerine tepe çıksa aşar geçerler, dağ çıksa delip geçerler, nehir çıksa köprüler yaparlar geçerler. Yoksa samimi değildirler demektir. Herkes Allah'ı seviyorum der ama Allah kendini imtihan ettiğinde büyük çoğunluk imtihanı kaybeder. Hani Allah'ı seviyordun? Hakka bağlı olmak, sebat etmek, hak yolda sebat etmek başarılı olmanın şartlarındandır. Nice insan var ki belki başka meziyetleri vardır ama sebat meziyetinden mahrumdur. Sebat edememektedir. O yüzden de başarısız olmaktadır. Bir ağacı, bir fidanı bir yere dikseniz, ondan sonra oradan söküp çıkartıp başka bir yere dikseniz, oradan da söküp başka bir yere dikseniz, o fidanı kaybedersiniz. Kuruyacak demektir. Aynı yerde kalacak, sebat gösterecek, bağlılık gösterecek, fidan toprağına bağlanacak. Toprağına bağlanmayan fidan ağaç olmaz. Toprağına bağlanmayan fidan meyve vermez. Toprağına bağlanacak ve toprak onu büyütecek, büyütecek. Sabırla orada duracak, soğuk olacak, sıcak olacak, yağmur olacak, kar olacak, oradan ayrılmayacak. Böyle bir bağlılık gösterecek, işte o zaman ağaç olabilecek. Böyle bir bağlılık göstermeyenler kuruyup giderler. Hakka bağlılık özellikle bir davası olanlar için olmazsa olmaz bir şarttır. Davanız varsa hiçbir davanın kolaylıkla hedefine varamadığını bilmek zorundasınız. Hiçbir dava hedefine güllük gülistanlık bir yoldan giderek ulaşamaz. Hiçbir hedef kolay değildir. Hele hele İslam medeniyetini kurmayı hedef olarak seçmiş olanlar, bunlar bilmelidirler ki hedefleri okyanusun ortasındadır. Okyanusun ortasındaki bir adaya gidecek olanlar, oraya bir kayıkla gidemeyeceklerini bilmelidirler. Bir kayıkla okyanusun ortasındaki adaya gidemezsiniz. Biraz açıldığınız zaman dalgalar, büyük dalgalar çıkmaya başladığında gerisin geriye dönmek zorunda kalırsınız. Kayık değil, gemi olmalı. Çünkü gideceğiniz mesafe uzundur ve hedef okyanusun ortasındadır. Kayıkla gidemezsiniz. Geminizin olması gerekir. Bir gemi buldunuz ya da yaptınız. Ancak çürük yaptınız. Çürükse yine okyanusun ortasındaki hedefe gidemeyeceksiniz demektir. Dev dalgalar gemiye vurmaya başladığında geminin her tarafından çatır çutur sesler gelmeye başladığında gerisin geriye dönmek zorunda kalırsınız. Gemi olacak ama gemi de sağlam olacaktır. Geminiz sağlam ama gemideki tayfalar eğer işi bilmiyorlarsa ya da korkuyorlarsa dev dalgalarla karşılaştıklarında onlar yalvaracaklar. Kaptan ne olursun geriye dönelim diyeceklerdir. Tayfaların işi iyi biliyor olması ve aynı zamanda cesur olmaları ve itaatkar olmaları icap eder. Tayfalarda bu özellik yoksa geminin sağlam da olsa yine hedefine varamayacaktır. Tayfaların dışında bir de yolcular var. Yolcular, onlar da dev dalgaları gördüklerinde geri dönelim kaptan diyeceklerdir. Onların cesur olması ve itaatkar olması gereklidir. Yolculardan ehil olmaları beklenmez ama cesaret beklenir, itaat beklenir. Bu olmadığında bu sefer yolcular engel olacaklar, hedefe varılmasına müsaade etmeyeceklerdir. Bütün bunlar olumlu olsa, kaptan ehil olmasa ya da cesur olmasa yine hedefe varamayacaklar demektir. Çünkü dev dalgalarla karşılaşınca bu sefer de kaptan geriye dönelim derse o zaman o gemi hedefine hiçbir zaman varamaz. Cesaret ve ehliyet kaptana, cesaret ve itaat yolculara, cesaret, itaat ve ehliyet tayfalara, geminin de büyük ve sağlam olması. İşte bunlar yerine geldiğinde hedefe doğru gidersiniz, hedefinize varabilirsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisi Hakk'a son derece bağlıydı. Peygamber olmadan evvel bile Hak'tan taraf yer almıştı ve Hılf-ül Fudul denilen anlaşmaya o da imza koymuştu peygamberliğinden önce. Dışarıdan bir tüccar gelmiş, malını Mekke'de satmış ve malının karşılığını alamamış ve çıkmış Kabe'nin ortasında yüksek sesle bağırmıştı. Ey insanlar, burası Kabe, Beytullah, burada haksızlık yapılıyor. Benim burada akrabalarım yok, aşiretim yok. Bundan istifade eden falan adam benim malımı aldı ve paranı vereceğim dedi ama vermiyor. Burası Allah'ın evidir. Burada olur mu böyle şey? Benim aşiretim yok diye burada benim hakkımı bu adamdan almayacak mısınız? Böyle yüksek sesle bağırmıştı, insanlardan yardım istemişti. Mekkelilerden bazıları bir eve toplandılar ve o evde bazı kararlar aldılar. Bundan sonra kim Mekke'ye gelirse, böyle bir haksızlığa uğrarsa, hep birlikte ona zulmeden zalime karşı mücadele edeceğiz ve o mazlumun hakkını o zalimden alacağız, vereceğiz. Zalimin karşısında eğilmeyeceğiz ve insanların haksızlığa uğramalarına da müsaade etmeyeceğiz. Efendimiz de bu anlaşmada bulunmuştu. Ve o da bu anlaşmaya imza attı. O zaman gençti, delikanlıydı. Ama bu anlaşmada o da bulundu amcasıyla birlikte. Daha sonrasında bu olayı anlatırken der ki, evet, o gün orada güzel bir anlaşmaya imza attık. Bugün de olsaydı aynı şekilde imza atardım. Bugün de olsa, peygamber olduktan sonra da böyle bir olayla karşılaşsam yine aynı şeyi yapardım. Allah Resulü peygamber olmadan evvel de hakka bağlıydı. Haktan taraftı, haksızlığa karşı mücadele veriyordu. O yüzden de seviliyordu. Herkes onu mazlumların babası olarak, zayıfların, acizlerin babası olarak biliyordu. Onun davasında başarılı olabilmesinde bu önemli bir faktördür. Muhammedül Emin olması, öyle tanınıyor olması nasıl ki başarılı olmasında önemlidir. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'in mazlumların koruyucusu, hamisi olarak tanınıyor olması da, hakka bağlı olması, kendi akrabasının aleyhine bile olsa daima haktan taraf olduğunun bilinmesi, davasının başarılı olmasında etkili olmuştur. Eğer bir davanın müntesipleri, bir davanın önde gelenleri, şayet hakka bağlılıkta zafiyet gösteriyorlarsa, o dava hedefine varamaz. Nasıl ki o davanın önde gelenleri emin olarak tanınmıyorlarsa, yeri geldiğinde yalan söylüyorlar, yeri geldiğinde lafı çeviriyorlar, kaypak kişiliğe sahipler, mert insanlar değillerse, baskılar karşısında kaypaklık gösteriyorlarsa, sözlerini yiyorlarsa, elbette ki böyle bir hareketin hedefine ulaşması da mümkün olmayacaktır. Demek ki Efendimizin davasında başarılı olabilmesinde sadece davasının doğru olması tek sebep değildir. Davanız doğru olsun, istediği kadar doğru olsun. Eğer siz doğru insanlar olarak tanınmıyorsanız davanızda muvaffak olamayacaksınız demektir. Siz daima haktan taraf kimseler olarak tanınmıyorsanız yine muvaffak olamayacaksınız demektir. Öyle tanınmalıyız. Daima haktan taraf olan insanlar olarak böyle bilinmeliyiz. Başarının sırlarındandır bu. Hakka bağlılığı ile tanınmamış olanlar istediği kadar hakkı savunsunlar, İnsanlar hep onlardan şüphe edecektir. Bugün hakkı savunuyor ama acaba sıkışsa yine hakkı savunur muydu? Şimdi rahattır, herhalde o yüzden böyle söylüyor. Acaba sıkıştırılmış olsaydı böyle hakkı savunur muydu? İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi güvenilir insanlardır. Hakka bağlılığını ispat etmiş insanlar. İnsanların rahat rahat güveneceği insanların azlığı bugün davanın başarısızlığına sebep olmaktadır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkında İngiltere ansiklopedisinde bile övücü sözler var ve diyor ki, dünya tarihinde ne bir dini ıslahatçı, ne bir peygamber, ne de başka bir dava adamı Muhammed'in ulaştığı başarıya asla ulaşamamıştır. onun gösterdiği sebatı asla gösterememiştir. Onun kadar insanları, nefisleri, toplumları değiştirememiştir. Onun kadar bütün alanlarda inkılap başarılamamıştır. Efendimizin başarısında bu önemli bir faktördür. O hakka bağlıdır ve hiçbir zaman haktan geri adım atmamıştır. Kendisinin düşmanlarına karşı bile olsa, kendisinin dediğini yapmayacak olan düşmanlarına karşı bile olsa, gitmiş ve onlara hakkı söylemiştir. İster yaparlar ister yapmazlar ama o vazifesini yerine getirmiştir. Hazreti Peygamber'in her alanda başarılı olmuş olması, gerek itikat, gerek ibadet, gerek ahlak, gerek muamelat, gerekse cihat alanında başarı göstermiş olmasında hakka bağlılığının tesiri büyüktür. Herkes biliyordu ki onun hakkı söylemekten başka bir derdi yoktur. Belki bir takım tuzaklar hazırlıyorlardı. Bazı tekliflerde bulunuyorlardı. Ya Muhammed gel istersen, eğer senin bu davayı ortaya atmaktaki maksadın zengin olmaksa seni gel zengin yapalım. Yok eğer kral olmaksa seni kralımız yapalım. Yeter ki bu davayı sürdürme. Bizi bölüyorsun. Toplumumuzu bölüyorsun. Aileleri bölüyorsun. Böyle yapma. Eğer hastaysan seni doktorlara götürelim, iyileştirmeye çalışalım. Derdin eğer güzel kızlarla evlenmekse seni en güzel kızlarımızla evlendirelim. Yeter ki toplum bölünmesin. Öyle bir dava getirdin ki toplumu ikiye böldün. Her evde bir tartışma var. Kadınla kocası tartışıyor, evlatla anası babası tartışıyor. Her evde bir kavga var. Bu kavganın sebebi sensin. Yeni bir dava ortaya attın. Eğer istediğin buysa, buna ulaşmaksa, sana bunları verelim. Yeter ki toplumumuz bölünmesin. Efendimiz dinledi. Sonra buyurdu ki ben bunlar için gönderilmedim. Benim derdim bu değil. Allah Resulü'nü harekete geçiren neydi? Bütün dünyayı karşısına almasına sebep olan neydi? Siyahıyla beyazıyla, sarısıyla kırmızısıyla bütün dünya ona karşı cephe aldı. Herkes aleyhinde konuşuyordu. Efendimizin bütün dünyaya karşı koymasına sebep olan nedir? Bunu nasıl başarmıştır? Hakka olan bağlılığı sayesinde. O şöyle bakıyordu meseleye. İnsanların yolu doğru mudur? Değildir. Fakat doğru yol nedir bilmiyordu. Önceleri bu yol doğru değil onu biliyordu. Dağa çıkıyordu, dağda tefekkür ediyordu. Toplumun gidişatından rahatsızdı. Hak yolda olmadıklarını görüyordu ama hak yol nedir onu da bilmiyordu. Kur'an o yüzden buyurur ki وَبَجَدَكَ دَالًا فَهَدَى Rabbin seni dal olarak yolunu şaşırmış, ne yapacağını bilmez vaziyette buldu da sana hidayet etti. Yoksa sen bulamazdın. مَا كُنْتَ تَدْرِ مَا الْكِتَابَ وَلَا الْاِيمَانِ Sen ne kitap bilirdin ne iman bilirdin. Hiç de bir şey bilmezdin. Rabbin sana hidayet etti de sen onunla doğru yolu bulabildin. Demek ki Peygamberimiz ne yapacağını bilmez bir vaziyetteymiş. Yol bu değil biliyor ama doğru yol ne? İstikamet bu değil ama hangi istikamet doğru? Onu bilemiyordu. Ve Allah Azze ve Celle kendisine yol gösterdi. Bu davayı başlattığı zaman bütün dünya karşısına geçti. Halbuki kendisi evinde gayet mutlu bir insandı. Kendisini çok seven Hatice'si vardı. Kendisini çok seven çocukları vardı. Hatta kendisini çok seven aşireti vardı. Herkes kendisine Muhammedül Emin diyordu. Kendisini hakem yapıyorlardı. Anlaşamadıkları meselelerde ona başvuruyorlardı. Toplumda bir yeri vardı, saygınlığı vardı. Ama o mutlu değildi. O kadar güzelliklerin içerisinde, hem zengindi de Peygamberimiz aslına bakarsanız. Bakmayın siz Peygamberimizin aç kaldığına, fakir hayat yaşadığına. Mekke'de Hazreti Hatice'nin malıyla aslında gayet zengindi. O bu malı mülkü Allah yolunda dağıttığı için malı kalmadı. Daha sonra Medine'de de Allah savaşlardan ganimetler almalarını nasip etti. Yine onlarla da isteseydi çok zengin bir hayat yaşayabilirdi. Efendimizin fakirliği aslında fakru ittirari denilen, istemeden olan, mecburiyetten olan bir fakirlik değil. Fakru ihtiyaridir. Kendisi onu tercih etti. Rahatı tercih etmedi. Rahat bir hayat yaşıyordu önce ama o rahat hayatı terk etti. Mutlu olması gereken bir rahatlık vardı. O rahatın içinde ama peygamber rahatsızdı. Abdülmuttalib'in torunuydu. Haşim oğullarının lideri Abdülmuttalib'in torunu. Zemzem'i bulan adam. Zemzem kaybolmuştu. Abdülmuttalib'e Allah Zemzem'in yerini gösterdi rüyasında. Abdülmuttalib'in torunu, Hatice ile evli, Haşimoğulları Arapların en şerefli ailesi ve Allah Resulü çocuklarıyla, hanımıyla gayet mutlu ama rahatsız. İmtiyazlı bir ailenin çocuğuydu aslında. Ama o bütün bu imtiyazları terk etti. Ona bunu yaptırtan neydi? Hakka bağlılıktan başka bir şey değildi. Biliyordu ki bu yol hak değildir. Ve Allah kendisine hak yolu gösterdiğinde yine anladı ki bu yol tehlikeli bir yoldur. Allah zaten varakayla kendisine bunu söyledi. Başından geçen o ikra olayı, vahyin gelmesi ilk başlangıcı, gelip onu Hatice annemize anlattığı zaman Hatice annemiz diyor ki ben bilmem senin başına bu gelen nedir ama benim amcamın oğlu var, alimdir, Hristiyandır. Gidelim ona danışalım, belki o bilir. Gittiler, danıştılar. Efendimiz başından geçeni anlattı. Dağdayken işte böyle bir olay oldu. Birisi beni tuttu, sıktı, bana oku dedi. Başından geçen olayları anlattı. Varaka dedi ki, yeğenim sana gelen Musa'ya gelendir. Namus-u Ekber Cebrail'dir. Sen peygamber seçilmişsin. Peygamberlik böyle gelir. Buna benzer şekillerde gelir. Sana gelen bir melektir. Ve dedi, eğer buradan milletin seni kovduğu gün, buradan gitmek zorunda kalacağın gün, hayatta olursam sana yardım ederim. Efendimiz şaşırdı. Dedi ki beni çok severler. Beni mi buradan kovacaklar? Ben Abdülmuttalib'in torunuyum. Ben Haşimoğullarındanım. Buranın sahibiyiz biz. Beni mi buradan kovacaklar? Evet dedi Varaka, senin getirdiğin davayı her kim getirdiyse başına mutlaka bunlar gelmiştir. Senin bu davan, senin buradan gitmene sebep olacak. Sana türlü türlü iftira atacaklar. Türlü türlü planlar, tuzaklar hazırlayacaklar. Eğer o günler geldiğinde sana yardım edebilirsem yardım ederim. Ama edemedi. 6 ay sonra vefat etti. Zaten yaşlı bir insandı. Efendimiz o zamandan anlamıştı. Rahat bir hayatı olmayacak. Allah Varaka'yı böyle konuşturdu. Konuşana bakma. Konuşturana bak. Konuşturan Allah'tı. Allah Varaka'nın diliyle peygamberimize başına gelecek olanları haber verdi. Buna razıysan gir bu davaya dedi. Hakka sonuna kadar bağlı kalacak mısın, kalmayacak mısın? Başına bu gelecek. Buna razıysan gir. Efendimiz ilk günden anlamış oldu başına gelecek olanları ve buna razı olarak girdi. Kendisi buna razı olarak girdiği gibi sahabe de bunu bilerek girdiler. Akabe beyatında Esad bin Zurare ayağa kalkıp diyor ki Medinelilerden, siz bu insana diyor beyat ediyorsunuz. Ama bilesiniz ki bu insana beyat ettiğiniz zaman, elinizi onun eline koyup da söz verdiğiniz zaman, sonuna kadar bağlı kalacağınıza söz verdiğiniz zaman, bilesiniz ki insanların siyahı beyazı, sarısı kırmızısı, hepsi size tek yaydan ok atacaklar. Hepsi size karşı birleşecekler. O günler geldiğinde onu yalnız bırakacaksanız şimdiden yalnız bırakın. Hiç olmazsa kendi aşireti içerisindedir. Onu Medine'ye davet ediyorsunuz. Gel ya Resulallah, aramızda güvenle yaşa diyorsunuz. Ama bilesiniz ki onu Medine'ye çağırdığınızda başınıza her şey gelecek. Bütün dünya size karşı birleşecek, saldıracak. Buna razıysanız, o günler geldiğinde Hakk'a bağlılığınızı sürdürecekseniz, sözünüzü yemeyecekseniz, bu insana beyat edin, aksi halde beyat etmeyin, Allah katında rezil olmayın. Bugün beyat etmeseniz daha iyidir. Yarın beyatinizden dönecekseniz beyat etmemeniz daha iyidir. Size güvenip de yola çıkmasın. Hem Allah katında mazeretiniz olmaz, hem insanlar katında. Çekil aramızdan dediler. Biz biliyoruz başımıza neyin geleceğini, razıyız dediler. Ve o gün orada Efendimiz'e beyat ettiler. Ölümü bile emretse itaat edeceklerine söz verdiler. Beyat aslında Hakk'a bağlılığın başka bir şekilde ifadesidir. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e beyat edenler hakkında buyurur ki yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Onlar peygambere beyat ettikleri zaman Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Allah'ın kudret eli. Böyle bir el değil tabii ki. Kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Yani onların bu beyatini Allah da kabul etmiştir. Aslında onlar Hazreti Peygamber'e beyat ediyor, bağlı kalacaklarına söz veriyor olsalar bile aslında onlar Allah'a beyat etmiş olmaktadırlar. İnsanlar Hakk'a bağlılık dendiği zaman evvela neyi anlamalılar? Evvela İnanç esaslarına bağlılığı anlamalılar. İnanç esaslarının da başında tevhid gelir. Tevhide bağlılığı anlamalıyız. La ilahe illallah diyoruz ama bilerek bilmeyerek, farkında olarak olmayarak birçok zaman tevhidin dışına çıkılmaktadır. İnsanlar tevhidin dışına çıkıyorlar ve farkında olmuyorlar. Hristiyanlar gibi. Hristiyanlar Hakk'a bağlı kalamadılar. Tevhid inancının dışına çıktılar. Teslise inandılar. Baba, oğul, kutsal ruh. Üç tanrıya inandılar. Sonra da tek tanrıya inanıyoruz dediler. Bir eşittir, üçtür demek istediler. Saçmaladılar. Hakk'a uzun süre bağlı kalamadılar. Hazreti İsa aleyhisselam daha hayattayken sapmalar başladı. Hiçbir peygamber bile peygamberimiz kadar dünyadayken Hakk'ı yerleştiremedi. Tevrat'ta ahir zaman peygamberinin geleceği haber verilir. Son peygamberin gönderileceği ve o son peygamber Hazreti Musa'ya benzetilir. Musa gibi şeriat sahibi, kendisine kitap verilecek. Ve Musa gibi güçlü bir devlet meydana getirecek. Efendimiz Tevrat'ta bu şekilde takdim edilir. O ahir zaman peygamberi böyle olacak. Güçlü olacak, kararlı olacak ve küfrün üzerine yürüyecek. İncil'de de dinsizlerin üzerine güçle gidecekler. O peygamber Hakk'a öyle bağlı olacak ki dinsizlerin de üzerine güçle gidecek. Rahmet peygamberi diyorlar ya, rahmet peygamberi olduğu gibi savaş peygamberidir de aynı zamanda. Ben rahmet peygamberiyim, ben harp peygamberiyim buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun rahmetinin tamamlanabilmesi aynı zamanda harp peygamberi olmasıyla mümkündür. Harbedemeyen bir peygamberin rahmet peygamber olması düşünülemez. Rahmet bunu gerektirir. Madem rahmet peygamberidir, Hakk'a sarılacak ve Hak için mücadele edecek. Madem rahmet peygamberidir, mazlumların hakkını savunacak, onlar için mücadele edecek. Madem ki rahmet peygamberidir, yeryüzündeki diktatörleri devirecek, insanları özgürleştirecek. Rahmet bunu gerektirir. Zalimlerle mücadele etmeyenlerin rahmeti, merhameti eksiktir. Mazlumları korumayanların rahmeti, merhameti eksiktir. Mazlumları korumak rahmetin gereğidir. Peygamberimiz Tevrat'ta ve İncil'de bu şekilde anlatılıyor. Dinsizlerin üzerine güç kullanarak gidecek ve o zayıf bir peygamber olmayacak, kararlı olacak, savaşacak, devlet kuracak ve kendisine şeriat verilecek, kanunlar verilecek. Hristiyanlar tevhid üzerinde sabit kalamadılar. Allah'ın tüm peygamberlere verdiği din İslam'dır. Hepsinin adı da İslam'dır. Sonradan dini bozanlar ismi de bozdular. Adını Hristiyanlık koydular, Yahudilik koydular, başka şeyler koydular. Aslında Allah'ın verdiği tek dindir. Tüm peygamberlere verilen aynı dindir ve adı İslam'dır. En eski peygamberlerden, Kur'an'da zikredilen en eski kavmin peygamberi Nuh aleyhisselam, on binlerce yıl evvel yaşadı. O da diyor ki ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. O da Müslüm kelimesini kullanır. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam, onlar da diyorlar ki Rabbena ve cealna müslimeyni lek. Ey Rabbimiz bizi iki Müslüman kıl. Sana teslim olan iki kişi kıl. Müslim. Yahudiler ve Hristiyanlar Hazreti İbrahim'in izinden gittiklerini söylüyorlar. Halbuki Hazreti İbrahim Müslüman diyordu. Kendine verilen din de İslam'dı. İzgâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona dedi ki İslam ol. Teslim ol. Kâle eslemtu li rabbil alemin. Dedi ki İslam oldum. Alemler Rabbine teslim oldum. Tüm peygamberlere verilen din İslam'dı. Bir Allah'ın 10 tane dini olacak değil. Tek Allah'ın tek dini olur. Ve onlara verilen de tevhiddi. Fakat sonra tevhid üzerinde sabit kalamadılar. Bozuldular. Daha Hazreti İsa aleyhisselam hayattayken başladı. Onun hakkında üç görüşe ayrıldılar. Barnabas İncil'inde bunu uzun uzun anlatır. Üç görüşe ayrıldılar. Bir kısmı Allah dedi, bir kısmı Allah'ın oğlu dedi, bir kısmı da peygamber dedi. Savaşacaklardı birbirleriyle bu yüzden. Dediler ki kendisi hayattadır, savaşmayalım, gidelim kendisine soralım. Gittiler. Dediler ki ey İsa sen nesin? Ölüleri diriltiyorsun, Allah mısın? Kalk diyorsun ölüye, ölü kalkıyor. Sen nesin? Körlerin gözünü açıyorsun. Allah mısın? Nasıl yapıyorsun? Alacalı hastaları iyileştiriyorsun. Allah'ın oğlu musun? Nesin sen? Dedi ki, Musa için deniz yarıldı. Allah mıydı? Asasıyla denize vurdu, koca deniz ikiye ayrıldı. Allah mıydı? İbrahim'i ateş yakmadı. Allah mıydı? Şu peygambere şu verildi, bu peygambere bu verildi. Hep biliyorsunuz, Allah mıydı? O halde benim gösterdiğim mucizelerden dolayı neden beni tanrılaştırıyorsunuz? Neden Musa'ya Allah demiyorsunuz da bana diyorsunuz? Adı Allah'ın oğlu diyorsunuz. Hazreti İsa aleyhisselam onları hakka çevirmeye gayret etti. Sapıyorlardı, gördü ve ne güzel misallerle açıkladı. Önceki o peygamberleri peygamber olarak görüyorlardı. Tanrı olarak görmüyorlardı. Onlar da böyle mucizeler göstermişti halbuki. Onları neden Tanrı olarak görmüyorsunuz? Diyerek onların akıllarının anlayacağı bir şekle soktu meseleyi. Hazreti İsa böyle açıkladığı halde yine de sapmalar devam etti. Pavlos, Hristiyanlığı saptıran adam, Hazreti İsa döneminde iman etmedi. Daha sonrasında iman ettim dedi. Ne kadar iman ettiyse işte böyle söyledi. İman ettim dedi ama sonra Hristiyanlığı bozdu. Teslisi Hristiyanlığa soktu. Hakta sabit kalamadılar. İsa'nın gösterdiği mucizelerden dolayı onu tanrılaştırdılar. Ve kelime ile kelamı birbirine karıştırdılar. Kelime, Hazreti İsa'nın Allah'tan bir kelime olması ile kelam sıfatı, Allah'ın kelam sıfatı konuşabilmesi. Bunu birbirine karıştırdılar. İsa Allah'tan bir kelimedir. Ama kelam değildir. Kelam Allah'ın bir sıfatıdır. İşitmesi gibi, görmesi gibi, her şeye kadir olması gibi, konuşması da Allah'ın bir sıfatıdır. Bu sıfat olmazsa eksik olmuş olur. Allah'ta eksiklik yoktur. Onlar kelime ile kelamı birbirine karıştırdılar. Halbuki kelam sıfatının sonucudur kelime. Konuşur ve bir kelime söyler. Allah'ın ol kelimesiyle oldu Hazreti İsa. Peygamberimizle tartışıyorlardı Hristiyanlar. Dediler ki, Efendimiz dedi ki onlara, siz ne diyorsunuz? İsa Tanrı'dır mı diyorsunuz? Evet dediler. Dedi ki, Tanrı'nın başlangıcı olmaz öyle değil mi? Evet dediler. Ama İsa'nın başlangıcı var. Filan tarihte doğmadı mı? Doğrudur dediler. Tanrı bir kadından doğmaz, kadın bir mahluktur. Tanrı kendi yarattığından mı doğacak? Kadını yaratan Tanrı, Tanrı kendi yarattığından mı doğacak? Tanrı doğmaz öyle değil mi? Mahluktan doğmaz, evet dediler. Ama İsa doğdu dedi. Tanrı rezzaktır, rızık verir, merzuk değildir, rızıklanmaz, öyle değil mi? Evet dediler. Ama İsa merzuk idi, rızıklanıyordu, yemek yiyordu, öyle değil mi? Evet dediler. Kur'an bunu anlatırken der ki, İsa da anası da وَكَانَ يَأْكُلَانِ taam, yemek yerlerdi. İsa da anası Meryem de yemek yerlerdi. Yemek yiyenler tuvalete gider. Tanrı'ya yakışır mı? Yemek yemek acizliktir. Tuvalete gitmek de acizliktir. Tanrı aciz midir? Böyle sorular sormuştu. Dediler ki evet haklısın. Ancak biz de sana bir soru soracağız. Sorun dedi. Dediler ki, senin kitabında İsa hakkında kelime demiyor mu Allah'ın kelimesi? Aslında Allah'ın kelimesi değil de Allah'tan kelime diyor Kur'an'da. Kelimetin minhu. Allah'tan bir kelime. Efendimiz evet dedi öyle diyor. Ne anlıyorsunuz yani siz bundan? Bu bize yeter dediler. Ne demek yeter? Allah'tan bir kelime. Kur'an'da böyle söylüyor. O halde demek ki yani ilahtır, tanrıdır. Allah'tan bir kelime. Hepimiz Allah'tan bir kelimeyiz zaten. Allah'ın ol demesiyle olduk. O manada hepimiz Allah'tan bir kelimeyiz. Ama Hazreti İsa hakkında özellikle bunun kullanılmış olması şundan dolayı, babası yok. Babasız yaratıldı. Ondan dolayı Hazreti Meryem'e iftira atanlar oluyordu. Zina etmiş herhalde. Başka nasıl olur çocuk? Zina etmiştir dediler. Allah onu savunmak için Meryem temizdir. İsa da veledi zina değildir. Ne anası zaniyedir ne de kendisi veledi zinadır. O Allah'tan bir kelimedir. Allah'ın ol demesiyle oldu. İza qada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Bir şeyin olmasını isterse ol der, oluverir. O yüzden Hazreti İsa hakkında Allah'tan bir kelime buyuruluyor. Bundan dolayı Allah'tan bir kelimedir. Yani Allah'ın ol demesiyle olmuştur. Bu onları saptırdı. Hakka bağlı kalamadılar. Dediler ki Allah'tan bir kelime o halde Allah'tır. Ya da Allah'ın oğludur. Tanrıdır dediler. Bakın mucizeler istiyorlar. Sonra da mucize yüzünden kafir oluyorlar. O yüzden Allah her mucize isteyene mucize vermedi. Her gün mucize istiyorlar. Her dediklerinde mucize verilse onlar da onu yanlış anlayacak, icabında o peygamberi tanrılaştıracaklar. Allah Azze ve Celle peygamberin peygamberliğini ispatlayacak kadar mucize verir. Her istediklerinde vermez. Ve gözle görülen çok açık seçik büyük mucizeler vermek istemez. Çünkü o zaman onu ona rağmen iman etmeyecek olurlarsa Allah onları azap eder. Böyle bir mucizeyi gözleriyle gördükten sonra denizin yarılması gibi yine de inanmazlarsa deniz üzerlerine kapanır, boğulurlar. Artık mühlet tanınmaz. Hazreti İsa ile ilgili bu şekilde bir sapma gösterdiler. O yüzden Fatiha'da onlara dalin diyor Kur'an-ı Kerim. Saptılar. Hazreti İsa hakkında sapma gösterdiler. Hakka bağlı kalamadılar. Şimdi bugün de tevhid konusunda, dinin temeli tevhid, la ilahe illallah. Bu hususta bugün de hakka bağlı olanlar azdır. Yalnız Hristiyanlar mı tevhidden saptı, teslise gitti? Bugün belki teslis üçleme demek, üç tanrıya inanma demek. Bugün öyle bir durum var ki belki 3000 tanrıya inanan da var. Çünkü nefsine tapmaktadır. Nefsine tapanlar her şeye tapmaya başlamaktadır. Mevkiye, makama da tapmaktadır. Mala, mülke de tapmaktadır. Kadınlara da tapmaktadır. Efendimiz buyuruyor, bir zaman gelecek. İnsanların en çok önem verdikleri mideleri olacak. Şerefleri, malları, mülkleri olacak. Kıbleleri, kadınları olacak. Dinleri, imanları, paraları olacak. Bunlarda zerre kadar hayır yoktur buyuruyor. Haktan sapacaklar. En çok önem verdikleri şey mideleri olacak. Haktan saptıran sebepler, dünya sevgisi, ölüm korkusu, haktan saptırıyor insanı. Böyle kıbleleri kadınları olacak, şerefleri malları olacak, dinleri paraları olacak. Üç tanrıya değil belki 30 tanrıya inananlar çoktur. Ama kendini hala tek tanrıya inanan zannetmektedir. La ilahe illallah demektedir. Tek ilaha iman ediyorum demektedir. Ama bakın hayatına, hayatında ne kadar da çok ilah vardır. Kur'an buyuruyor, اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Gördün mü o kimseyi? Nefsini ilah edinmiş olanı. Bir tek ilahı var, o da onun nefsidir. Her ne kadar yıldıza tapıyor gibi görünse de, şeytana tapıyor gibi görünse de, ya da putlara tapıyor olabilir ya da başka bir şeye, İsa'ya tapıyor gibi görünse de, Yahudilerin Uzeyr'e tapması gibi, Uzeyr'e tapıyor gibi görünse de, aslında o nefsine tapmaktadır. Nefsine tapan adamı gördün mü? Demek ki Allah Azze ve Celle insanların kendi nefislerini tanrılaştırabileceklerini, ilahlaştırabileceklerini haber veriyor. Hakka bağlı kalmayacaklar ve bundan dolayı sapacaklar. Bugün tevhidden sapma. Hristiyan o şekilde saptı. Biz nasıl sapıyoruz? Hristiyan neden Hazreti İsa'yı tanrılaştırdı? Bedava cennete girmek için. Hazreti İsa geldi. Öyle inanıyorlar. Bizim yerimize acılar çekti. Çarmıhta acılar çekerek öldü. Bizim yerimize. Bizim günahlarımız bağışlandı. Artık bundan sonra istediğimiz günah işleyebiliriz. Nasılsa İsa bizim yerimize acılar çekti. Ne alakası var? Ne alakası var? Senin günahın sana. Hazreti İsa bir kere çarmıha gerilmedi. Hem Tanrı diyorsunuz hem de çarmıha gerildi diyorsunuz. Bu çelişkidir. Tanrı kulları tarafından mı yakalandı da çarmıha gerildi? Eline çiviler çakıldı. Hem Tanrı diyorsunuz hem de onu çarmıhta öldüğünü söylüyorsunuz. Tanrı ölür mü? Tanrı'nın sonu olur mu? Ve böyle bir şey yok ama diyelim ki olsaydı bile neden onun sayesinde cennete giresiniz ki? Herkesin kendi yaptığı kendine. Hazreti İsa acı çektiyse diğer fasıkların günahları niye bağışlansın? İnsanlar haktan sapmak için adeta bahane aramaktadırlar. Rahat yaşayabilmek için bahane aramaktadırlar. Tarih boyunca sapmanın temelinde bu özgür yaşama arzusu var. Özgür yaşamak isteyenler hep böyle davrandılar. Mekke'nin putperesti, Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ı kabul ediyor. Kabe'yi tavaf ediyor, hac yapıyor. Allah için kurban da kesiyor. Hac da yapıyor. Meleklere de iman ediyor. Allah'a da iman ediyor. Ama peygambere inanmıyor. Kitaba inanmıyor. Ahirete inanmıyor. Neden? Çünkü peygamber varsa, kitap varsa özgür yaşayamayacak. Demek ki Allah peygamber gönderdi, kitap gönderdiyse demek ki hayatına karışacak. İşte bundan dolayı insanlar haktan saptılar. Özgür yaşamak için. Peygambere uymamak, kitaba uymamak için bunlar inkar ettiler, kafir oldular. Tarih boyunca insanların kafir olmasında bu önemli bir sebep olmuştur. Allah'ı inkar ettikleri için kafir olmadılar. Allah'ı inkar eden her zaman azdır tarih boyunca. Bugün de azdır. Allah'ı kabul ettiği halde Allah'a ortak koşanlar, haktan sapanlar çoktur. Kur'an buyuruyor ki insanların çoğunluğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. İman ederler ama şirk koşarak iman ederler. Hakka bağlı kalmazlar, hep saparlar. Başka şeyleri de ilahlaştırırlar. Özgürleşebilmek için. Bir tek Allah'ı ilah olarak kabul ederse, o zaman Allah'a itaat etmesi gerekecek. Ama başka sahte ilahlar üretiyor. Biz işte onların peşinden gidiyoruz diyor. Aslında bildiği gibi yaşıyor. Sahte ilahlar üretmelerinin sebebi bu. Sahte ilahlar üretiyor, ondan sonra ona uymuyor, bildiği gibi yaşıyor. Gökteki yıldızı tanrılaştırıyor. Çok iyi biliyor ki gökteki yıldız kendisine peygamber ve kitap göndermeyecek, kanunlar koymayacak. Mezardaki atasını tanrılaştırıyor. Onların izinden gidiyoruz diyor. çok iyi biliyor ki mezardaki atası kendisine peygamber ve kitap göndermeyecek, kanun koymayacak. Bunu iyi biliyor. O yüzden onları tanrılaştırıyor. Yani hakka bağlı olmak için evvela hayatını değiştirmeyi göze almak lazım. Hakka bağlı olmak hayatı değiştirmekle mümkün olur. Adam hayatını değiştirmek istemiyor. O zaman yeni tanrılar üretiyor. Onların izinden gidiyor gibi yapıyor. Cansız tanrılar üretiyor. Ve bildiği gibi yaşıyor. Bugün de insanlar haktan nasıl saptılar? Hakka bağlı olanlar o kadar azdır ki. Hak tevhiddir. Tevhide bağlı olanlar o kadar az ki. İlahiyat profesörü diyor ki, Allah'ın kanunları o zaman içinde bir misaldi. Bugüne göre değil. Biz onu aynen almak zorunda değiliz. Biz kendimiz ruhunu almalıyız, şeklini değiştirmeliyiz. Kendimiz zamana göre, şartlara göre biz onu değiştirebiliriz. Hak'tan sapmaktadır ve saptırmaktadır. Senin ruhu dediğin şey acaba ne kadar doğru tespit edebildin? Acaba sen ruhunu gerçekten tespit edebildin mi? Sonra ruhu diyorsun. O ruha göre yeni bir hüküm koyalım diyorsun. Acaba o koyduğun hüküm Allah tarafından kabul edildi mi? Allah acaba o hükmü kabul ediyor mu? Peygamber değilsin, nereden bileceksin? Bir hüküm koyuyorsun, acaba Allah bu hükmü kabul ediyor mu? Nereden bileceksin? Allah Azze ve Celle insanların sürekli olarak imtihan etmektedir. Hakka bağlı kalacak olanlar kimler? Bağlı kalmayacak olanlar kimler? Farzlara bağlı kalacak olanlar, haramlara bağlı kalacak olanlar. Allah hem inanç esaslarına bağlı kalmamızı ister, hem farzlara hem haramlara. Ve bunu sürekli olarak bizi imtihanlara sokarak bizi dener. Hakka bağlı kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Bu zamanda tevhidden sapmalar vardır ve en fazla da ne şekilde gerçekleşmektedir? Hak'tan sapma. Ne şekilde gerçekleşiyor? En yaygın olan şirk hangisidir? Kimse bugün gökteki yıldıza tapmıyor. Kimse kendi yaptığı puta, taştan, topraktan puta tapmıyor. Hazreti İsa bir gün konuştu. Biraz şirkten bahsetti, tevhidden bahsetti. Yahudi alimlerinden biri geldi, dedi ki, ey muallim, sen dedi bize şirki anlattın. Niye, biz müşrik miyiz? Sen bizi aşağıladın. Biz dedi taştan topraktan putlara mı tapıyoruz ki sen bize şirki anlatıyorsun? İsa aleyhisselam dedi ki, ben de biliyorum taştan topraktan putlara tapmadığınızı. Ama siz etten putlara tapıyorsunuz. Etten putlara, krallara, zenginlere. Siz onların izinden gidiyorsunuz. Onlara tapmış oluyorsunuz. Sizin sapmanız bu. Elbette ki gökteki yıldıza tapmadığınızı biliyorum. Hayvanlara tapmadığınızı, putlara tapmadığınızı biliyorum. Ama siz Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen, Allah'ın kanunlarına bağlı kalmayan liderlerin izinden gidiyorsunuz. Onlar başka kanunlar koyuyorlar, seslenmiyorsunuz. Allah'ın kitabına aykırı kurallar koyuyorlar, sesiniz çıkmıyor. Haramları, Allah'ın haram dediği şeyleri serbest ediyorlar, helalleştiriyorlar, seslenmiyorsunuz. Farzlar yerleşmiyor, haramlar yerleşiyor, sessiz kalıyorsunuz. İdareciler böyle dedi diyorsunuz. İdareciler böyle dedi. Deyip sessiz kalıyorsunuz, mücadele etmiyorsunuz. İşte bu şirktir diyordu Hazreti İsa. Ve insanlar Allah'ı nereye hapsetmek istiyorlar? Göklere. Yeryüzü onların olsun diye. Krallar Allah'ı göklere hapsediyor. Sultanlar, zenginler, devletleri idare edenler Allah'ı göklere hapsetmek istiyor. Allah gökleri idare etsin, tabiatı idare etsin. Yağmuru yağdırsın, güneşi doğursun, batırsın. Elmayı, armudu yaratsın. Ama bize karışmasın. Neden? Allah senin hizmetçin mi? Bunların inandığı Allah Allah değil, hizmetçi. Kainatı yaratmış, idare etmektedir. Rızıklarımızı vermektedir. Güneşi doğurup batırmaktadır. Hizmetçi bir Allah. Ondan sonra da insana karışmamaktadır. Kanun koymamaktadır. Bizi kendi halimize bırakmıştır. Bu Allah Allah değil. Bu hizmetçi. Göklerde Hazreti İsa Aleyhisselam öyle diyor İncil'de. Ya Rab, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi yeryüzünde de senin iraden gerçekleşsin. Tabiatta senin dediğin olduğu gibi insanların üzerinde de senin kanunların geçerli olsun. İşte hakka bağlılık dendiğinde evvela hakkın en temeli la ilahe illallah'tır. Ona bağlılık lazımdır. Ve bu zamanda haktan sapma özellikle bu meseledir. İnsanlar insanlara kulluk yapmaktadırlar. Kanunlarını Allah'tan almamaktadırlar. Demokrasi demektedirler adına, laiklik demektedirler adına. Allah hükmetmemektedir, insanlar hükmetmektedir. Allah'ın yasakladıkları serbest bırakılmaktadır. Allah'ın kanunları sanki yokmuş gibi insanlar kanun koymaktadır. Halbuki dünya O'nundur. O halde hak da O'nundur. En iyi bilen de O'dur. O halde O'nun dediği olmalıdır. Haktan sapma özellikle bu meselede. En yaygın şekli bugün budur yani. Belki başka türlü sapmalar da var. Hristiyanların sapması gibi. Mesela bazı kimseler mezarlardan yardım istiyorlar. Şeyhlerinden, gaybde olan şeyhlerinden yardım istiyorlar. Ölmüş şeyhlerinden yardım istiyorlar. Bunlar da evet birer sapmadır. Biz İyyâke nestaîn diyoruz her gün. Sonra da Allah'tan başkalarından yardım isteyeceğiz. Olacak iş midir? Haktan sapmadır bu. Hakka bağlı olmak isteyenler özellikle şirk hususunda dikkat etmeli. Yani ibadet maksatlı hareketler, namaz gibi ibadet maksatlı hareketler sadece Allah'a yöneltilmesi gerekir. Ayrıca da kanunlar Allah'tan alınması gerekir. Allah hem ilahtır hem Rab'dir. Hem ilahtır, ibadetlerimiz ona yöneltilmeli. Hem de Rab'dir, o kanun koymalı. Meliktir, hükümdardır, o kanun koymalı. İnsanlar evvela bu noktada sapma göstermişlerdir. Hakka bağlı kalmak isteyenler evvela bu meseleyi anlamalıdırlar. Şu anda buradayız. Ama tevhidi anlamazsak şirk içinde olabiliriz. Şu anda buradayken de şirk içinde olabilir insan. Şirki bilmiyorsa, tevhidi anlamamışsa, hakka bağlı kalamayacaktır ve mutlaka İslam düşmanları, zeki düşmanlarımız bizi saptıracaktır. Kendimizi tanıyamayacağız. Bir bakacağız ki biz neredeydik, nereye geldik. Şirke düşmüşüz, haberimiz yok. Hakka bağlılık dendiği zaman evvela inanç esaslarına bağlılık, onun da başında tevhid gelir. Nasıl bir Allah'a iman? Evet, Allah'a iman var ama nasıl bir Allah'a iman? Kanun koyan bir Allah'a iman. Peygambere iman, evet. Ama nasıl bir peygambere iman? Kanun koyan bir peygambere iman. Allah ve Resulü hüküm koyar. Allah ve Resul hüküm koyduğu zaman insanlara düşen ona itaat etmektir. O hükme bağlı kalmaktır. Peygamberimiz buyuruyor ki Allah lanet etsin o Yahudilere. Sakın onların yaptığını yapmayın. Onlara Allah bir şeyi haram kılıyordu. Mesela iç yağını, hayvanların iç yağını. Onlara haram kıldı. Onlar tuttular, yağı erittiler, o şekilde sattılar. Katı olarak haram oluyormuş dediler. Eritelim, sıvı olunca helal olur. Halbuki öyle bir şey yok. Yalan söylediler ve hakka bağlı kalmadılar. Siz de onların yaptığını yapmayın. Haramlara dikkat edin buyuruyor. Onlar gibi dinde hile yapmaya kalkışmayın. Cumartesi günü Allah Azze ve Celle onlara balık avlanmayı yasaklamıştı. Hile yaptılar. Cuma gününden ağlarını, oltalarını attılar. Cumartesi günü balıklar takıldı. Pazar günü tuttular, çıkardılar, yediler. Dediler ki biz bak pazar günü yaptık. Hakka bağlı kalmadılar. Çok iyi biliyorlardı ki maksat cumartesi günü avlanılmaması. Bunu biliyorlardı. Allah onları imtihan ediyordu. Bunu anlıyorlardı. Ama hakka bağlı kalmak nefisle savaşmayı gerektiriyor. Cuma günü balık yok. Hafta boyu balık yok. Bir tek cumartesi günü. Anlıyorlardı. Balık cumartesi pazarı ne bilecek? Allah böyle onları imtihan ediyor. Anlıyorlardı. Ama yine de bu hatayı yaptılar. Ne oldu? Bu şekilde hile ile balık avlayınca Allah onları hile yapan hayvana, maymuna çevirdi. Ve kunna lehum kunu qiradatan khasi'in. Onlara dedik ki haydi aşağılık maymunlar olun. Maymuna dönüştürdü Allah. Bu ceza şekli eskiden vardı. Önceki peygamberler döneminde. Peygamberimiz buyuruyor ki benim ümmetimden bu ceza şekli kaldırıldı. Buna Mesih cezası deniyor. Şeklin değiştirilmesi yani. Hayvana çevrilmek. Mesela bir kısmı maymuna, bir kısmı da domuza çevrilmiş. Geçmiş ümmetlerden. Bugün bu ceza kaldırıldı. Deprem gibi cezalar devam ediyorsa da bu ceza şekli kaldırıldı. Ancak şunu söyleyebiliriz. İnsanın ameli yüzüne aksediyor. Bugün mesela haramlarla dolu bir hayat yaşayanların da şeklinin, simasının değiştiğini görüyoruz. Yani hayvana dönüşmüyor ama şekli de aynı kalmıyor yani. Haramlarla boğuşan, haramlarla dolu bir hayat yaşayan bir insanın siması değişmektedir. Düzgün bir hayat yaşayanın simasıyla kötü bir hayat yaşayanın siması da aynı olmamaktadır. Bir nevi o Mesih cezasının küçük şekli uygulanmaya devam ediyor yani. Hayvana dönüşmüyorsa da sima da aynı kalmıyor yani. Simada değişiklikler oluyor. Allah bunlar maymuna çevirdi. Bir kısım insanlar, İslam davetçileri, hakka bağlı olanlar, onlarla mücadele ediyorlardı. Dediler ki yapmayın, Allah sizi imtihan ediyor, anlamıyor musunuz? Bak Allah azap eder. Yapmayın. Allah sizi imtihan ediyor. Balık, cumartesi, pazar ne bilir, anlamıyor musunuz? Bir kısmı balık avladı, bir kısmı engel olmaya çalıştı, bir kısmı da ne avladı ne engel oldu. Seyirci oldu. Hatta bu seyirci olanlar, engel olmaya çalışan İslam davetçilerine dediler ki, bırakın bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Bunlar zaten Allah'ın azabına uğrayacaklar. Bırakın bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Onlar dediler ki, mazireten ila rabbikum. Rabbinize ve Rabbimize bir mazeretimiz olsun. Hiç olmasa kıyamet gününde deriz ki, ya Rabbi, biz elimizden geleni yaptık. Biz hakka bağlı kaldık ve hakka bağlı kalmayanlarla da mücadele ettik. Hiç olmazsa Allah'a bir mazeretimiz olur. Ve Allah Azze ve Celle ne yaptı? Maymun gibi hile yapanları maymuna çevirdi. Sonra onları yok etti. Maymunun nesli devam etmez. Yani bu cezaya uğrayanlar, insanken maymuna dönüştürülenlerin nesli devam etmez. Yani insanlar maymundan gelmiş falan, o meseleyle bunun bir alakası yok. Bu bir ceza. İnsanın kökenini anlatmıyor bu olay. İnsan var zaten dünyada, bu tarihte. İnsan var zaten, Adem'den beri insan var zaten. Bu olay bir cezayı anlatıyor sadece. Dediler ki, bırakın bunlar zaten Allah'ın azabına uğrayacak, uğraşmaya gerek yok. İslam davetçiler dedi ki, evet belki uğrayacaklar ama bizim bir mazeretimiz olsun. Allah bize hesap sormasın. Kur'an-ı Kerim diyor ki, o hile yapanları maymuna çevirdik, sonra yok ettik. Engel olanları kurtardık. Onlara azap gelmedi. Ne balık avladı ne de engel oldu. Onlar ne oldu? Üçüncü sınıf, üçüncü kısım insanlar ne oldu? Anlatmıyor Kur'an. Peygamberimiz buna benzer durumlar hakkında buyuruyor ki, Allah'a yemin olsun ki ya iyiliği emredersiniz, kötülüklere engel olursunuz, kötülüklerle mücadele edersiniz, ya da Allah size de azap eder, öncekilere azap ettiği gibi. Ve içinizden iyiler dua eder, duanıza icabet edilmez. Ellerini kaldırıp ya Rab, ya Rab, ya Rab diyenler, sonra da duam kabul olmadı diyenler. Neden duaları kabul olmuyor? Duaların kabul olmasının şartlarından birisi, emri bil ma'ruf, iyiliği emretmeniz ve nehy anil münker, kötülüklerle mücadele etmeniz. Bu şart, duaların kabul olması için şartlardandır. Bunu yapmayanlar, ancak ellerini kaldırıp ya Rab, ya Rab diyenler, o duaları kabul edilmediğinde neden duam kabul olmuyor diyorlar. Emri bil ma'ruf nehyi anil münker yapmıyorsun. Görevini yerine getirmiyorsun. Böylelerinin duaları çoğunlukla kabul edilmemektedir. Hakka bağlı kalmak, hakkı savunmakla da olur yani. Hakka bağlı kalmak. Hakka bağlı kalmak, size Allah bir şey dediğinde kim ne derse desin ona bakmamak, sadece Allah'ın dediğine bakmakla olur. Allah Azze ve Celle Mekke'de Müslümanlara dedi ki, hicret edin, Medine'ye gidin. Hicret etmek farzdı, sünnet değildi, müstahap değildi. Onların keyfine bırakılmamıştı. Farzdı. Bir kısmı bunu başardı. Ailesini bıraktı, malını, mülkünü, evini, barkını, her şeyini bıraktı, Medine'ye gitti. Bir kısmı ise bunu başaramadı. Karısını, çocuklarını, ailesini, malını, mülkünü bırakamadı. Hakka bağlı kalmalıydı. Allah git dediği zaman gitmeliydi. Bağlı kalamadı. Ne oldu? O gidenler peygamberimizle beraber cihad ettiler, bir sürü şeyler yaptılar, sevap kazandılar, dereceleri yükseldi. Ve Allah'ın ayetlerini de öğrendiler, ezberlediler. Ondan dolayı da şanslıydılar. Hem ilim sahibi oldular hem sevap kazandılar. Bunun üzerine aradan böyle yıllar geçtikten sonra bunlar karşılaştılar. O hicreti başaramayanlar, hicreti başaranları görünce onlar baktılar ki alim olmuşlar. Bir sürü ayet biliyorlar, hadis biliyorlar. Peygamberimizin talebesi olmuşlar. Cihad etmişler, sevap kazanmışlar. Bunu görünce çok pişman olmuşlar. Demişler ki, eyvah biz ne yaptık? Bize emir geldi, gidin denildi, biz gitmedik. Gidenler böyle mertebeler aldılar, biz alamadık. Eyvah biz ne yaptık? deyince işte o zaman şu ayet nazil oldu. Tekabun suresinde. Eşlerinizin ve çocuklarınızın bazısı size düşmandır. Yani onlara olan sevginiz yüzünden görevinizi yapmazsınız, hakka bağlı kalmazsınız. Onlara olan sevginiz yüzünden. Böylece onlara olan bu sevginiz sizi zayıflığa düşürür. Peygamberimiz öyle buyuruyor başka bir hadiste. Diyor ki insan çocuğu ve eşi yüzünden cimri ve korkak olur. Çocuğunu düşünür, vermesi gerekir, veremez. Cesur o davranması gerekir, davranamaz. Çocuğunu düşünür, hanımını düşünür. Bunlardan dolayı korkak ve cimri olur. Hakka bağlı kalması gerektiği halde hakka bağlı kalamaz. Karısına bağlı kalır. Hakka bağlı kalacağına çocuğuna bağlı kalır. Hakka bağlı kalacağına malına, mülküne bağlı kalır. Hakka bağlı kalacağına ırkına bağlı kalır. Irkçılık yapar. Hakka bağlı kalması gerekiyordu. Hak nedir? Hakka göre ırkların hepsi aynıdır. Ha Türk, ha Kürt, ha Arap, ha İngiliz, ha Fransız. Hak bunu söylüyor. Ya eyyuhannas, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceallakum şu'uben ve kabaila lite'arafu. Sonra sizi millet millet, aşiret aşiret yaptık ki tanışasınız. Övünesiniz diye değil, kendi ırkınızla, aşiretinizle övünmeniz için değil. Bunun Allah katına bir kıymeti yok. İnne ikramakum indallahi etkakum. Allah katında en üstününüz, en takva olanınızdır. Allah katında değerli olan budur. Bizim katımızda değerli olan nedir? Allah katında değerli olan insanın, insana Allah'ın verdiği vazife. Allah'ın verdiği vazife daha üstündür. İnsan üstün yapan Allah'ın verdiği vazifedir. İnsanların verdiği vazife değil. Allah size önemli bir vazife verdiyse bu üstünlüktür. Allah size ilim verdiyse bu üstünlüktür. Kur'an-ı Kerim üstünlük olarak bunları anlatıyor. Melekler niye Adem'e secde etti? Bundan dolayı. O secde ayetinden evvel üstünde diyor ki: "Ve izkale rabbuka lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife." Rabbin dedi ki bir zamanlar meleklerine, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife beni temsil edecek. İnsan. İnsanı üstün yapan birinci özellik Allah'ın halifesi olması. Sonra ve allama Adem'e esma'yı kullaha. Adem'e bütün isimleri öğretti Allah. İlim verdi yani. Halife olacak ya, ilim sahibi olması lazım. İlim sahibi olmayan nasıl Allah'ı temsil edecek? Bu iki noktayı söyledikten sonra buyuruyor ki ve iskunna lil malaikati iscudu li Adem. Dedik ki Adem'e secde edin. Adem'e secde edilmesinin sebebi neymiş? Vazifesi ve Allah'ın halifesi olması ve ilim sahibi olması. Başka bir ayette ve nafaktu fihi min ruhi, ona ruhumdan üfledim diyor. Adem'in üstün olmasının sebebi bu. Ve onu iki elimle yarattığımda ona secde edin buyuruyor. İnsanı Allah özel olarak yaratmıştır. İnsanın üstün olma sebepleri bunlar. Bir de takva. İnne ikramakum indallahi etkakum. Allah katında en üstününüz, en takva olanınızdır. Hak budur. Hakka bağlı kalacaksanız, demek ki insanlara kıymet verirken neye bakacaksınız? Vazifesine, ilmine, takvasına. Bunlara bakmayıp ırkına, malına, makamına bakarsanız haktan sapmışsınız demektir. Hak Allah'ın dediğidir. Bakmanız gereken budur. Ama insanlar neyine bakıyor? Ya malına, mülküne, ya makamına, ya ırkına. kendi ırkından olanı haksız olsa bile savunuyor, kendi ırkından olmayan haklı olsa bile onun aleyhinde konuşuyor. Hakka bağlı kalmıyor. Hak Kur'an'dır. Biz dedik ki Kur'an hakem olsun, silahlar sussun, kardeşlik olsun. Hakka bağlı olanlar buna evet derler, demediler birçokları. Her gün memlekette insan ölüyor, hala bombalar patlıyor. 50 bine yakın insan öldü bu olaylarda. Bu kadar insan öldü, hiç kimsenin umurunda değil. Herkes kendini hak yolda zannediyor ama o halde gel hakka bağlı kalalım. Gel hak ne diyorsa o olsun. İlim adamlarına sorulsun. İslam alimlerine sorulsun. Bu örgüt şunları istiyor. Biz de vermek istemiyoruz. Vermek zorunda mıyız değil miyiz? İslam'a göre. İslam'ın görüşü nedir? Alimler görüşlerini açıklasınlar. Ve herkes ona bağlı kalsın. İslam'a göre şunları vermek zorunda mıyız değil miyiz? Herkes önce söz versin, sonra sözüne bağlı kalsın. Alimler ne diyorlarsa, Kur'an'ın, sünnetin görüşü neyse onu tespit etsinler. Ve ne diyorlarsa razıyız desinler. Her iki tarafta. Ve ona bağlı kalsınlar. Hakka mı bağlı kalacağız? Nefsimize mi bağlı kalacağız? Kabul etmek istemiyorlar. Hani Müslümandınız? Müslüman, Müslim ne demek? Teslim olan demek. Hakka teslim olan. Gelin hakka teslim olun, bu mesele bitsin. Teslim olmazlarsa, diğer birisi teslim olmazsa o tarafın suçu ortaya çıksın. Hak, bir taraf bile hakka bağlı kalsa, diğer tarafın hakka bağlı kalmadığı ortaya çıkar. Allah Azze ve Celle bize ırkçılığı yasaklıyor. İnsanlar hala hakka bağlı kalmıyor, ırkçılık yapmaya devam ediyor. Efendimiz ne buyuruyor? Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanların da Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değildir buyuruyor. Hak budur. Bakılması gereken noktayı söylüyor. Bakılmaması gereken noktayı da söylüyor. Ama insanlar bakmamaları gerekene bakıyor, bakması gerekene bakmıyor. Bu kimin ahlakı? Bu Müslüman ahlakı değil. Bu şeytanın ahlakı. Allah şeytana dedi ki Adem'e secde et, etmedi. Niye etmedi? Nereye baktı? Maddeye baktı. Halbuki o topraktan ben ateşten dedi, maddeye baktı. Ene hayrun minhum, ben ondan daha hayırlıyım, ona secde etmem dedi. Bakmaması gerekene baktı. Hakka bağlı kalmadı. Hak neydi? Allah'ın üstün dediği üstündür, o kadar. Ne toprak ateşten, ne ateş topraktan üstün değildir. Hem toprak ateşi söndürür. Şeytan hangi delille kendinin üstün olduğunu söylüyor ki? Hakka bağlı kalmamak şeytanın ahlakıdır. Maddeye baktı, ilk materyalist. Hakka bakacağına maddeye baktı. İlk materyalist. Allah'ın vazife vermiş olması onu üstün yapar, ona bakmadı. Allah'ın ilim vermiş olması üstün yapar, ilme de bakmadı. Takvaya da bakmadı, maddeye baktı. Maddeye bağlandı, hakka bağlanmadı. Hakka bağlanmayanların hepsinde şeytanın ahlakı vardır. Madde perestlerin hepsinde, maddeye tapanların, bağlananların hepsinde şeytan ahlakı vardır. Allah hakkı ortaya koydu, sonra da Kim Hakk'a bağlı kalacak? Kim nefsine bağlı kalacak? Onu ortaya çıkarmak istiyor dünya bunun için. Kim mücadele edecek? Hak için kim etmeyecek? Ailesi için mücadele edenler, Allah için mücadele etmeyenler. Hakk'a bağlılık dendiği zaman Allah'a bağlılığı da anlamalısınız. Allah'a bağlılık, Allah'ın kitabına bağlılık, Allah'ın peygamberine bağlılık ve Allah'ın davasına bağlılık. Öyle de anlamalısınız. Hakk'a bağlılık, Allah'a bağlılık. Hak Allah'tır. El-Hak Allah'ın isimlerindendir. Allah'a bağlanmak, Allah'ın davasına bağlanmak. Efendimiz Allah'a bağlandı ve o yolda başına gelenlerin hepsine de tahammül gösterdi. Sahabesi de aynı şekilde. Ama bazen sabırsız davranıyorlardı. Ya Resulallah, bizim için zafer istemeyecek misin? Biz Allah'a bağlandık ama zafer gelmiyor. Bizim için zafer istemeyecek misin? Efendimiz dedi ki, sizden evvel nice ümmetler geldi geçtiler. Öyle zulümlere uğradılar ki, boğazlarına kadar toprağa gömülüyorlardı, başları demirden testereyle ikiye biçiliyordu. Ama onlar davalarından dönmediler. Vücutları demirden taraklarla taranıyordu, demir tarakla, etiyle kemiği birbirinden ayrılıyordu. Ama onlar davalarından dönmediler. O kadar bağlanmışlardı. Kadını çocuğuyla beraber ateşe attılar. Allah çocuğu konuşturdu. Bebekti. İsa nasıl ki bebekken konuştuysa, onun gibi konuşmuş olan iki tane daha çocuk var. Allah o çocuğu konuşturdu. Konuştu ve dedi ki, anne korkma, atla. Annesi çocuktan aldığı bu cesaretle atladı. Hakk'a bağlananlar bu şekilde hak yolda ölümü de göze aldı. Firavun'un sihirbazlarını düşünün. Firavun'un sihirbazları Hazreti Musa'nın mucizesini görünce kendilerinin attığı sihirler Musa'nın asası ejderhaya dönüşüp onların attığı sihirleri hepsini yuttuğunda ve ulkiye seheretu secidin, sihirbazlar secdeye kapandılar. Kalu emenne bi rabbil alemin, alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Rabbi Musa ve Harun, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Onlar böyle deyince Firavun dedi ki, bana sormadan mı? Ben sizi tuttum getirdim Musa'yı yenesiniz diye. Siz de Musa'ya iman mı ettiniz? Bana sormadan mı? Firavunlar onlara bağlı kalmanızı isterler. Eğer bir insan Allah'a değil de kendisine bağlı kalmanızı istiyorsa firavunlaşmış demektir. Allah'a bağlı kalmayı istemeliyiz. Kendi adımıza da başkaları adına da. Allah'a bağlı kal. Firavun diyordu ki, siz bana sordunuz mu? Yani siz bana bağlısınız, bana bağlı kalmak zorundasınız. İman etmek için sana mı soracağım? Böyle Firavun ahlakı bu. Sihirbazlar secdeye kapandılar, Allah'a bağlı kaldılar. Firavun dedi ki, sizi asarım. Hurma kütüklerini asarım. Ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keserim. Sol el sağ ayak. Sizi idam ederim. Cevapları şudur, Hakk'a bağlı olanlar. La dair inne ile rabbina mukalibun. Zararı yok. İstediğini yap. Zaten Allah'a döneceğiz. Sen de döneceksin. Orada görüşeceğiz. Sihirbazlar önce Firavun'a bağlıydılar. Bir mucize görünce Allah'a bağlandılar. O halde herkes kendisini bir kontrol etsin. Allah'a bağlı olanlar Allah'ın davası uğrunda mücadele ederler. Sahabeden misaller çok, peygamberimizin hayatından misaller çok. Efendimiz namaz kılarken Kabe'de Ukbe bin Ebi Muayit deve işkembesi getirdi. Peygamberimizin başından aşağıya döktü. Namazdayken. Peygamberimiz seslenmedi, namazını bitirdi. Misilleme de yapmadı, sabretti. Bilmiyorlar, belki anlayacaklar. Hemen misilleme yapsa, halk onları haksız görecek. O yüzden sabır gösterdi. Buna benzer birçok hadise oldu. Aç bıraktılar, 3 sene ambargo uyguladılar. 3 yıl ambargo. Hakka bağlı kalacaklar mı, kalmayacaklar mı? Allah denemektedir. 3 sene ambargo. Kız alışverişi yasak. Ekmek yemek vermek yasak. Alışveriş yasak. Böyle maddeler yazdılar. Kabe'nin direğini astılar. Müslümanlarla diyalog kesilecek. Ambargo konulacak. Ve Müslümanlar Hakk'a bağlı olduklarını ispat ettiler. Ambargoya rağmen yollarına devam ettiler. Bazıları öldü, şehit oldu. Fakirler, çocuklar, köleler. Bir kısmı ot buldu, ot yedi. Hakk'a bağlılıklarını sürdürdüler, teslim olmadılar. Ve Allah onlardan birine merhamet verdi. Hakk'a bağlı olanlara Allah'ın yardımı geldi. 3 sene sonra ama. Hazreti İbrahim olsan, dua etsen, hemen kabul edilmeyebilir. Kabul olur da hemen verilmeyebilir. Hazreti İbrahim dua etti, ya Rabbi bir evlat ver dedi. Beni tek başıma bırakma. Bana bir evlat ver. Allah ona yıllarca sonra verdi. Yaşlandı, 90 yaşlarına geldi. Ondan sonra bir çocuğu oldu. Hazreti İbrahim olsanız, bazen duanız yıllar sonra gerçekleşebilir. Ben dua ettim, Allah duamı kabul etmedi demeyin. Belki vakti gelmedi, belki sonraya bırakıldı. Öyle derseniz duanız reddolunur. Öyle demezseniz eninde sonunda kabul olur. Duası kabul olan birisiyseniz, emri bil ma'ruf nehyi anil münker yapıyorsanız, Hazreti İbrahim'e bile böyle muamele ediliyor. Çünkü Allah kulunun yükselmesini ister. Dayanacak mı, dayanmayacak mı? Dayansın ve yükselsin, iradesi güçlensin. Sevabı çoğalsın, derecesi yükselsin. İnsanlara örnek olsun, günahı azalsın, günahına kefaret olsun. Olgunlaşsın, sabrı genişlesin. Böylece kamilleşsin. Allah Hakk'a bağlı olanlara hemen vermeyebilir istediklerini. 3 sene böyle süründüler Müslümanlar. Aslında 13 sene de, hani diğerlerinin ambargo yok o kadar. Zulüm var, işkence var ama ambargo şeklinde değil. 3 sene sonra Allah onlardan birisine bir merhamet verdi. Dedi ki, bizim bu yaptığımız insanlık mıdır? Biz bunlara, bunlar bizim akrabalarımız. Bunlar bize ne yaptılar? Bir şey yapmadılar. Bunlar sadece Rabbim Allah diyorlar. Başkasını Rab kabul etmem diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Bizim şimdiki dediğimiz gibi Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği olmalı diyorlar. Kimseye bir şey yapmıyorlar. Biz bunlara neden bu ambargoyu uyguluyoruz? Neden bu zulmü yapıyoruz? Gitti kendi gibi bir başka kafirin yanına. Durumu ona anlattı. Dedi ki, bizim bu yaptığımız insanlık mıdır? Onlar bize ne yaptı, biz onlara bunu yapıyoruz? Haklısın ama dedi, ne yapabilirim ki ben tek başıma? Şimdi iki kişi olduk dedi. Ve üçüncü bir kişinin yanına gittiler. Ona anlattılar. O da dedi ki evet haklısınız ama ben ne yapabilirim ki? Şimdi üç kişi olduk dediler. Başkasının da yanına gittiler. Böyle sayılarını çoğalttılar. Sonra dediler ki gidelim Kabe'de. Herkesin içinde bunu söyleyelim. Ve dağılalım, bir arada olmayalım. Anlaştığımız belli olmasın. Dağıldılar insanların arasına. Birisi kalktı dedi ki bizim bu yaptığımız insanlık değil ya. Öbürü oradan doğru dedi, haklısın dedi. Bak gerçekten de bizim yaptığımız insanlık değil dedi. Biz evimizde yemek yiyoruz, onlar çöle atmışlar Müslümanları. Orada ne yiyorlar, nasıl yaşıyorlar, çocuklar var. Elinde avucunda ne varsa o da kaç gün dayanacak? Gizli gizli belki bazı şeyler elde ediyorlarsa işte o. Bizim bu yaptığımız insanlık mı dedi. Diğerleri de ona destek verdiler. Evet dedin, haklısın. Bu insanlık değil. Ve çoğunluk bu şekilde karar verdiler. Artık bunu bitirelim dediler. Gittiler, o anlaşmayı Kabe'nin direğine asmışlardı. Onu oradan alıp yırtacaklar. Baktılar ki Allah zaten yırtmış böcekleriyle. Böcekler bütün anlaşmayı yemiş. Sadece Bismillahümme kısmı kalmış. Yani Bismillahirrahmanirrahim gibi. Ey Allah'ım senin adınla. Yalnız o kısım kalmış. Zaten diğer kısımlarını Allah böcekleriyle halletmiş. Hakk'a bağlı kaldılar. Bütün zulümlere, işkencelere rağmen hiçbir zaman geri adım atmadılar. Allah da onlara bu şekilde yardımını gönderdi sonuç itibariyle. O halde her kim Hakk'a bağlı kalırsa Allah'ın yardımının geleceğinden emin olsun. Sebat gösterenlere Allah mutlaka yardım edecektir. Allah'ın yardımı buna bağlıdır. Efendimiz'i büyük yapan, peygamberlerin hepsini de büyük yapan aslında hak yoldaki sebatlarıdır. Peygamberleri büyük yapan Hakk'a olan bağlılıklarıdır. Azimleridir. Azimli olan peygamberler Kur'an'da övülmektedir. On binlerce peygamber gelmiş. Bunların içerisinden beş tanesi en büyükleri. Neyiyle bunlar diğerlerinden ayrılmışlar, büyük olmuşlar? Azimli olmalarıyla. Çok namaz kılmalarıyla değil. Kur'an-ı Kerim onların ismini nasıl koyuyor? Ulul Azm diyor. Fasbir ey Resulüm sabret. Keme sabara ulul azmi miner rusul. Peygamberlerden azimli olanlar sabrettiği gibi sen de sabret. Peygamberlerin büyüklerinin hangi sıfatıyla Allah övmektedir? Hangi sıfatla? Azimli olmalarıyla, kararlı olmalarıyla, bağlılıklarının son derece sağlam olmasıyla. Bakın tüm peygamberler üstündür, bizden üstündürler ama kendi aralarında da dereceleri nasıl tayin ediliyor? Kim kimden daha üstün? Çok namaz kılan değil, çok oruç tutan değil. Çok kararlı olan, çok azimli olan, haktan asla sapmayan ve sonuna kadar bağlı kalanlar. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Efendimiz. Bu peygamberler, diğer peygamberlerini ayıran özellikleri bu. Namaz niyaz değil. Bugün bizler de öyle. Allah Azze ve Celle katında insanların değerleri neye göre sıralanacak? Hakk'a olan bağlılığına göre, sebatına göre. Hak yolda başına her ne gelirse gelsin dayanmasına göre. Allah Azze ve Celle bu yolda sonuna kadar bağlı kalanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çarpışan, gayret eden, medeniyetini gerçekleştirmeye çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.